Hoşea 5. bölüm Kuzey Krallığı'nın günahı ve onların üzerine gelecek olan yargılamayla ilgilenmeye devam eder. Bu nedenle de Tanrı'nın sözünün hoş bir kısmını oluşturduğu söylenemez. Hoşea peygamberin kişisel özgeçmişini aklımızda tutmamız gerekir. Genç bir delikanlıyken fahişe olan genç ve hoş bir hanıma aşık olur. Onun fahişeliğe para ve paranın alabileceği lüksü olan düşkünlüğünden girdiğini tahmin edebiliyorum. Buna rağmen Tanrı Hoşea'yı onunla evlenmesi için gönderdi. Hoşea onu sevdi ve onunla evlendi. 3 tane çocuk doğurduktan sonra bu kadın yine fahişeliğe döndü. Ve Hoşea yine onun arkasından gitti ve onu geri getirdi. Hoşea'nın kırılan bir kalbi ve yıkılan bir yuvası vardı. İşte böyle bir geçmişle İsrail'in Kuzey Krallığı'na şöyle dedi. Tanrı size fahişelik ettiğinizi ve ona sadık kalmadığınızı söylüyor. Onun nasıl hissettiğini biliyorum. O sizi seviyor ve asla gitmenize izin vermeyecek ama günahınızdan ötürü de sizi yargılayacaktır. İsrail Tanrı'dan, Tanrı da İsrail'den uzaklaşmaya başlar bu dönemde. Tanrı, ulustaki liderliği, kahinliği ve kralı kınamaya başlamaktadır. Hoşea 5. bölüm 1. ayetti. Ey kahinler, işitin bunu. Ey İsrailler, dikkatle dinleyin. Kulak verin, ey saraydakiler. Bu yargı size uygulanacak. Çünkü siz Mispa'da bir tuzak, Tavor dağına serilmiş bir ağ oldunuz diyor. Mispa krallığın güneybatı kısmında ve Tavor da krallığın kuzeydoğu kısmındaki Tavo dağıdır. Bir başka deyişle halk bulabildikleri her yeşil ağacın altındaki ilahlara tapıyordu. Ülkenin her tarafında ilahlar vardı. Ulusun liderliğini temsil eden kahinlerle krala bu bölümde konuşulur. 4. bölümde Tanrı'nın halkın başına gelenler, kahinlerin başına da gelecek dediğini gördük. Örnek olması gereken kahinler sorumluluklarını yerine getirmedi. Bu kral için de geçerlidir. Teolojide liberalizm ağır basmaktadır. Siyasette liberalizm ağır basıyor ve medyada tamamen liberaldir. Bir ulustaki ruhsal kötüleşme sonunda onu çöküntüye götürmektedir. İsrail'in başına gelen budur. Ve bu ulus bugün bizim başımıza gelebilecekler için de bir örnek oluşturmaktadır. Hoşea 5. bölüm 2. ayette baş kaldıranlar azıttıkça azıttı. Ama ben hepsini yola getireceğim der. Tanrı vahşiliklerden ötürü İsrail'i azarlar. Cinayet, şiddet ve savaş vardı. Bana öyle geliyor ki bugün her yerde olan karmaşanın kökeninde budur. İnsan olarak budalaca hareket ediyoruz. Hep kendimizi düşünmekteyiz. Etrafımızda gördüklerimiz bizi pek ilgilendirmiyor. Bana değmeyen yılan bin yaşasın mantığıyla hareket edip yaşıyoruz. İnsanlarımız, vatandaşlarımız, komşularımız acı çekmiş, sıkıntıdaymış. Haksızlığa uğramış. Kimin umurunda? Tüm bu olanlar büyük bir trajedidir. Onlara yardım ediyor muyuz? Zannetmiyorum. Ve Tanrı'nın yargısı insanlığın üstünde değil midir? Dünyaya bir bakın. Kötülüklere, kargaşalıklara, terör olaylarına ve savaşlara. Dünyanın üzerinde gezen bir lanet vardır. Neden? Çünkü insan Tanrı'nın koyduğu sevgi, merhamet, doğruluk ilkelerinden uzaklaştı. Mısır, Babil ve Asur gibi büyük uygarlıkları yönetenlerin Nuh'un oğlu Ham'ın oğulları olduğunu görüyoruz. Ancak en büyük budalalığı yapanlar Nuh'un oğlu Yafet'in oğullarıdır yani beyaz tenli olanlar. Tanrı'nın sözü olan kutsal kitap elimizdeydi ve biz yapmamız gerektiği gibi hizmet görevlerimizi yapmıyoruz. Tanrı'nın sözüne gereken önemi ve değeri vermiyoruz. Böyle olunca da Tanrı'nın ilkelerine uyulmuyor. Tanrı'nın sevgi, merhamet, barış ilkelerinden uzaklaşmaktadır insanlık. Birbirimizi seveceğimize birbirimize saldırıyoruz. Birbirimizin kuyusunu kazmaya çalışır halde yaşıyoruz. Böyle olunca doğal olarak kalkınma gerçekleşmiyor. Huzur, barış içinde yaşayabilir miyiz? Tanrı'nın yargısının etkilerini tıpkı İsrail'in hissettiği gibi bugün dünyamızda da hissetmekteyiz. Hoşea 5. bölüm 3 ve 4. ayetlerde Efraim'i tanırım. İsrail'de de benim için gizli bir şey yok. Çünkü daha yeni zina ettin ey Efraim. Kirlenmiş İsrail. Yaptıkları işler tanrılarına dönmeye izin vermiyor. Çünkü zina ruhu var içlerinde. Rabbi tanımıyorlar. Daha önce Efraim'in Tanrı'nın İsrail için kullandığı sevecenlik içeren bir isim olduğunu düşündüğümü söyledim. Bunun oymaklardan yalnızca birisinin ismi olmasına karşın o bunu kuzey oymaklarının onun da temsil etmesi için kullandı. Ancak Tanrı'nın Efraim'i Kuzey Krallığı'nın bütününü temsil etmesi için seçmesinde ikinci bir neden olduğunu da düşünüyorum. Efraim İsrail'deki putperestliğin merkeziydi. Beytel'deki ilk altın buzağı Yerovaam tarafından kurulmuştu. Daha sonra ikincisi de Samiriye'de oluşturuldu. Bu iki yer Efraim oymağının topraklarıydı. Betel olasılıkla Benyamin oymağındandı ama ayaklanma sırasında o bölge Efraim ve Kuzey Krallığı ile ayaklanmıştır. Efraim putperestliğin merkezi ve putperestlik de İsrail ulusunun büyük günahıydı. Efraim'i tanırım. İsrail'de benim için gizli bir şey yok çünkü daha yeni zina ettin. Ey Efraim, kirlenmiş İsrail diyor. Tanrı ne konuştuğunu bilmektedir. Buzağa tapınma ve Baal'a tapınma Efraim oymağında başlamış olmasına rağmen oymakların hepsini kirletmiş ve hatta Güney Krallığında bile etkisini göstermişti. Onların günahı Tanrı'nın sözüne sahip olan ve Tanrı'yı tanıyan ama ondan uzaklaşıp artık onu tanımayan ve ona tapınmayan bir halk olmasıydı. Sonuç olarak ahlaksızlık ulusun tüm kesimine ve hatta ulusun ekolojisine dahi etki etmişti. Tanrı toprağın ve hayvanların bile etkilendiğini söyledi. Öyle zannediyorum ki Tanrı'nın laneti bugün hala o ülkenin üzerindedir. Bütün uğraşılara rağmen sulama işlemleri oradaki çölü gül bahçesi haline getiremiyor. Hoşea 5. bölüm 5. ayette İsrail'in gururu kendisine karşı tanıklık ediyor. Suç içinde tökezliyor. İsrail ile Efraim, Yahuda da birlikte diyor. Tanrı 10 oymağın hepsinin fethedileceğini ve Yahuda da bunlarla birlikte diyor ama aynı zamanda bunu kastetmiyor. Sonunda Yahuda da yenildi ve her iki krallık da esir düşmüştür. Kuzey Krallığı Asurlular tarafından sürgün edildi ve yaklaşık bir asır sonra Güney Krallığı da Babil'e götürüldü. Bu esaretten sonra Tanrı'nın sözünün bahsettiği ülkeye bir daha hiç dönüş olmadı. Hoşea kitabı Tanrı'nın onları getirdiğini, tüm dünyanın bileceğini ve o ülkede barış olacağını açıkça ifade eder. Hoşea 5. bölüm 6. ayette davarlarıyla, sığırlarıyla Rab'bi aramaya gidecekler ama bulamayacaklar çünkü Rab onlardan uzaklaştı der. Başka bir deyişle halk Tanrı'dan uzaklaştı ama sıkıntıyla karşılaştıklarında ve her yola ve kaynağa başvurduktan sonra Tanrı'ya döneceklerdir. Onların son kaynağı, son çareleri Tanrı olacaktır ama onu kendilerinden uzaklaşmış olduğu için bulamayacaklar o zaman. Birçoklarına göre son çare Tanrı'ya dönüştür. Yıllar önce Atlantik okyanusunu geçmeye çalışan ama bir buzdağına çarpan bir geminin hikayesi vardır. Kaptan gemidekilere dua edin çağrısı yaptı. Bir kadın koşarak kaptana gelip kaptan bu noktaya kadar geldik mi diye sordu. Dua etmeleri gerekiyorsa son çareye başvurma noktasına geldiklerini ima etmekteydi. Birçoklarının Tanrı'ya yaklaşımı böyledir. O onlar için asla kullanmak zorunda kalmayacaklarını umut ettikleri eldeki yedek tekerlek gibidir. Ya da bir yaşam sigortası, poliçesi ya da ateş söndürücü gibidir. Onları kullanmak zorunda kalmamayı umut ediyoruz ama yine de acil durumlar için hazır durumda da tutuyoruz. Hoşea 5. bölüm 7. ayette Rab'be ihanet ettiler. Evlilik dışı çocuk yaptılar. Şimdi yiyip bitirecek yeni ay törenleri. Hem onları hem de tarlalarını diyor. Evlilik dışı çocuk yaptılar. Yani onlar Tanrı için evlilik dışı olan çocuklardır. Çocuklarını Rab'bin terbiyesi ve öğretisiyle yetiştirmediler. Tesniye kitabına dönersek orada Tanrı'nın onlara çocuklarınıza devamlı Tanrı sözünü öğretin dediğini görürsünüz. Tanrı'nın sözünü kapılara asmaları gerekiyordu ki evlerinde oturduklarında, dolaştıklarında ve hatta gece yatağa giderken bile görebilsinler. Ama şimdi o evlilik dışı çocuk yaptınız diyor. Çocuklarınız beni tanımıyor diyor Tanrı. Hoşea 5. bölüm 8. ayette Giva'da boru, Rama'da borazan çalın. Beytaven'de savaş çağrısı yapın, düşman peşinizde ey Benyaminliler der. Burada geçen Beytaven, Beytel'dir. Benyamin oymağının o kısmının Kuzey Krallığı'yla ayaklandığı anlaşılmaktadır. Tanrı burada uyarı sözünün tüm ülkeye ve tüm halka gideceğini söyler. Hoşea 5. bölüm 9. ayette Azar günü Efraim yıkıma uğrayacak. Kararımı bildiriyorum İsrail oymaklarına diyor. Başka bir deyişle Tanrı halkı uyarmada yetersiz kalmamıştır. Onları uyarmış, onları azarlamıştır ve onlar onu işitmemişlerdir. Hoşea 5. bölüm 10. ayette ise Yahuda önderleri sınır taşlarının yerini değiştirenlere benziyor. Gazabımı su gibi dökeceğim üzerlerine der. Güney krallığının sınırlarını mümkün olduğunca kuzeye çekmeye çalıştığı görülmektedir ve sonuç olarak iki ulusun sınırı konusunda anlaşılmamasından kaynaklanan bir bölünme yaşanmıştır. Tanrı'nın Hoşea aracılığıyla ki o özellikle Kuzey Krallığına peygamberlik etmekteydi, Güney Krallığına da mesajı bulunmaktadır bu ayetlerde. Hoşea 5. bölüm 11. ayette baskı gördü Efraim. Ezildi yargı önünde çünkü bile bile boş şeylerin ardına düştüler. Efraim bile bile putların ardına düştü. Yani kalabalığın peşinden gitti. Hoşea 5. bölüm 12. ayette ise ben Efraimlere karşı güve, Yahuda halkına karşı küf gibi olacağım der Tanrı. Peygamberler ilginç bir şekilde ileni konuşmaktadırlar. Peygamberleri çalışmakta fayda bulunuyor. Çünkü onlar Tanrı'nın sözünü anlamamızda bizlere yardımcı olan benzetmeleri kullanmaktadırlar. Ben Efraimlere karşı güve olacağım diyor. Güve ne yapar? Güve dolabınıza girer ve orada naftalin yoksa elbiselerinizi mahveder. Dostum, elbise dolabınızda güve olmasını istemezsiniz. Çünkü bir gece aniden çok değerli yün bir elbisenizi mahvedebilir. Tanrı Efraimlere karşı güve olacağım. Onu acilen yargılayacağım diyor. Yahuda halkına karşı küf gibi olacağım der. Tahta bir döşemenin ya da temeli tahta olan bir evin küflenmesi uzun zaman alır. Tanrı kuzey krallığı olan Efraim'e sizi şimdi yargılayacağım. Ne var ki güney krallığı küfleniyor ve sonunda çökecektir. Ama bunun olması zaman alacak der. Ulusların temelleri bugün akla gelebilecek her açıdan sallanmaktadır ve küflenme de zaten başlamış durumda. Dostum, bu zaman alabilir ama biz günaha devam ederek Tanrı'nın yargısından kaçmayı umut edemeyiz. Bugün insanlığın hali ağlanacak durumdadır. Hoşea 5. bölüm 13. ayette Efraim hastalığını, Yahuda yarasını görünce Efraim Asur'a gitti. Büyük kraldan yardım istedi ama o size şifa veremez, yaranızı iyileştiremez diyor. Efraim hastalığını görünce ki ölecek kadar hastadır, Yahuda da yarasını görünce yani Yahuda da yaralanmıştır, Asurlular onlara karşı geldi ama onları sürgüne göndermedi. Efraim hastalığını görünce Asur'a gitti. Kral Jareb'den yardım istedi ama o onları ne iyileştirebildi ne de yaralarını sarabildi. Efraim sahte bir doktora gitmiştir. Asur kralının onlara yardım edeceğini düşündüler. Oysa onları sürgüne gönderen bizzat o kişi olacaktır. Yanlış bir kişiye yalvarıyorlardı. Hoşea 5. bölüm 14. ayette çünkü ben Efraim'e bir aslan, Yahuda halkına genç bir aslan gibi saldıracağım. Ben parçalayacağım onları, alıp götüreceğim, kurtaran çıkmayacak diyor. İşte bir başka benzetme daha vardır burada. Tanrı Efraim'e bir aslan, Yahuda halkına genç bir aslan gibi saldıracağım der. Geçen akşam televizyonda aslanlarla ilgili bir program seyrettim. Anne aslanların yavrularını nasıl koruduklarını orada gösteriyorlardı. Bir tanesi büyük bir kedi gibi görünüyordu ama anne aslan yırtıcıydı. Özellikle de yavrularına yaklaşan başka bir hayvan olduğunda. Gerçekten de o hayvanın peşini hiç bırakmayacak gibi koşuyordu. Oysa yavru aslanlar oynayıp duruyorlardı. Tanrı kuzey krallığına bir aslan gibi saldıracağını söyledi. Onları yok etmeyi tasarlıyordu. Oysa güney krallığına genç bir aslan saldıracaktır. Peki yavru aslana ne olacak? Büyüyecek ve bir gün annesi gibi saldırgan olacaktır. Bu güney krallığına yapılan bir uyarıdır. Onların da yargılanacağı günün geleceğini gösterir. Ben parçalayacağım onları, alıp götüreceğim, kurtaran çıkmayacak diyor. Tanrı Efraim'in sürgüne gönderilmesine izin verecek ve onlar istedikleri kadar ağlayıp sızlasalar da onları kurtarmayacaktı. Tanrı onların günahını yargıladı. Tanrı bugün de her günahı yargılar. Hiç kimse bundan kaçamayacaktır. Zührevi hastalıklar alıp başına gider ve biz ne oluyor diye sorup duruyoruz. Size ne olduğunu söyleyeyim. Tanrı günahın cezasından kurtulamayacağımızı söylemektedir. Günahı yargılar Tanrı dostum ve o günahı yargılamaya devam edecektir. Hoşea 5. bölüm 15. ayette sonra gidip yerime döneceğim. Onlar suçlarını kabul edinceye, yüzümü arayıncaya dek orada kalacağım. Sıkıntıya düşünce gayretle beni arayacaklar diyor. Bu tamamen yargıyla ilgili kasvetli bir bölüm olmasına karşın umut içeren bir ayetle son bulur. İsrail'in Tanrı'yı arayacağı zaman gelecektir ama Tanrı onları kendisine dönene dek kurtarmayacağını söyler. Hoşea 6. bölümü incelerken İsrail'in son günlerde döneceğini görüyoruz. Hoşea 6. bölüm 1. ayette gelin Rab'be dönelim. Bizi o parçaladı, o iyileştirecek. Bizi o yaraladı, yaramızı o saracak diyor. Bu Tanrı'nın Kuzey Krallığı'na o gün yaptığı son çağrıdır. Ama Tanrı ulusun gelecekte iyileşeceğini de öngörür. Onları parçalamış olmasına karşın onların yarasını sarmayı tasarlamaktadır. Hristiyan olduğunu açıklayan ve Tanrı sözünden yaralanmış olan herhangi bir ulusun günahının yargılanacağına dair bir uyarı vardır burada. Hoşea 6. bölüm 2. ayet. 2 gün sonra bizi diriltecek. 3. gün ayağa kaldıracak, huzurunda yaşayalım diye der. 3. gün ayağa kaldıracak sözü ilginçtir. Mesih'in 3. gün dirilmiş olması gerçeğinden bakıldığında bu anlaşılır. Hem Yahudilerin hem de diğer ulusların aklanması için dirildi. bu Tanrı'nın İsrail'i o ülkeye ve kendisine geri getireceği gün içinde geçerlidir. Hezekiel kitabının 37. bölümünde Tanrı o günden diriliş olarak ve o dirilişinde 3. gün ayağa kalkmış olana dayalı olduğundan söz eder. Çünkü Mesih'in dirilişindeki kurtuluşu ve aklanmayı kabul eden kişiye Tanrı ile yaşayacağı bir birliktelik sağlamaktadır bu diriliş. Elçi Pavlus Romalılar 11. bölümde İsrail'in geleceğiyle ilgili konuyu geliştirir. Günümüzde ise Tanrı'nın kilisesini inşa etmekteki amacı ona tapınmak için gelen hem Yahudileri hem de her dil, her oymak ve ulustan gelen diğer ulusları kendisine çekmektir. Tanrı kilisedeki amacını gerçekleştirip bunu tüm dünyaya götürdüğü zaman tekrar İsrail ulusuna dönecek ve onları ayağa kaldıracaktır. Kutsal yazılarda yazmış olan ve hatta bazıları yazmamıştır bile her peygamber Tanrı'nın İsrail ulusunun geleceğiyle ilgili hedeflerinden söz etti. İsrail'in çocukları daha ülkeye girmeden önce Musa Tanrı'nın onları iyileştireceği ve ülkeye üçüncü kez getireceğiyle ilgili gelecekten söz etti. Üçüncü kez bir bakıma üçüncü gün yapılacak olan iyileştirme sürekli bir iyileştirme olacaktır. Bu iyileştirme ile Mesih'in üçüncü gün dirilişi arasında bir bağlantı bulunur. Hoşea 6. bölüm 3. ayette Rabbi tanıyalım, Rabbi tanımaya gayret edelim. O tan gibi şaşmadan doğacak, yağmur gibi toprağa sulayan son yağmur gibi bize gelecektir der. Yağmur gibi toprağa sulayan son yağmur gibi bize gelecektir. İlk yağmurlar Ekim sonunda yağan şiddetli yağmurlardır. Son yağmurlar ise Ekim'den önce gelen Mart ve Nisan aylarındaki şiddetli yağmurlardır. Son yağmurun ülkeye geri döndüğünü söyleyenler var ama ben ne ilk ne de son yağmurun döndüğünü söyleyebileceğimizi zannetmiyorum. İsrail'deki yağmur normalinden çok daha azdır ve bu bölgenin bazı yerlerini yeşillendiren yağmur değil sulamadır. Ancak İsrail'de her yeri sulayacak su da bulunmaz ve biz de yağmurların o ülkeye döneceği vadinin yerine geldiğini görmüyoruz. Bu insanlar Tanrı'ya döndükleri takdirde bereket sadece insanlara gelmekte kalmayıp ülkeye ve hayvanların dünyasına da gelecektir. Rabbi tanıyalım, Rabbi tanımaya devam edelim. Bu yaşamdaki sorunların çözümünün sırrıdır. Rabbi tanımak. Yaşamının sonuna gelmiş olmasına rağmen Elçi Paulus'un sahip olduğu amaç buydu. Tüm isteğim Mesih'i dirilişinin gücünü bilmek, onun çekmiş olduğu işkenceleri paylaşmak, onun ölümüyle onun gibi olmaktır. Umudum ölüler arasından dirilişe erişmektir diyor Filipeliler 3. bölüm 10 ve 11. ayetler. Bu yaşamda Tanrı bilgisi dışında gelişmek için bir başka yol yoktur. Tanrı'nın sözü bu konuda çok etkili. Tanrı'nın sözünün doğruluğu binlerce yıldır kanıtlanmıştır ve şimdiki kuşağın bunu bozacağını da zannetmiyorum. Şimdiki günahlarından ötürü yargı konusu Hoşea 6. bölüm 4. ayetten itibaren şöyle gelişir. Tanrı şöyle diyor, ey Efraim ne yapayım sana? Ey Yahuda sana ne yapayım? Sevginiz sabah sisine benziyor, erkenden uçup giden çiğ gibi. Tanrı burada sanki biraz gerginleşmiş gibidir. Aslında söylediği şu, ne yapayım sana? Seni seviyorum ama sen günah içinde yaşamaya devam ediyorsun. Seni yargılamak zorunda kalacağım. Bu durum Tanrı'yı bir ikileme düşürmektedir. Yargılama işi Tanrı için tuhaftır. O yargılamak değil kurtarmak ister. Ama insanlar Tanrı'dan uzaklaşmaya devam ettikçe onun onları yargılamak zorunda kalacağı gün gelecektir. İsrail halkı dindardı ama Tanrı bilgisine sahip değildi ve ondan uzaklaştı. Günümüzde oldukça fazla dindarlık görüyoruz ve ben buna karşıyım. Şimdi sizinle bir mektubu paylaşmak istiyorum. Günümüz toplumunda din yararlılığın önüne geçmiştir. İnsanlar artık bu afyondan bıktılar. İnsanlar bilinmezleri batıl inançlarla ve üstün bir varlığa tapınma yoluyla açıklamak zorunda değildir. Bizim gibi karmaşık bir toplumda din sadece aklın sesini kısar. Din önemli ayrıntılarla bilgileri bulanıklaştırır. Önemli kararlara burnunu sokar ve ön yargı ile bağnazlığı geliştirir. İnsanlığın bu zihinsel göz bağından kurtulma zamanı geldi ve o zaman şimdidir. Evet, bu bir gazetede yayınlanan bir mektup. Size biraz garip gelecek ama ben bu adamın yazdıklarıyla hemfikirim. Keşke dinden kurtulabilsek. Biri bu mektuba cevap verdi ve cevapta yayınlandı. O bunu benden çok daha iyi ifade ediyor. Ve yayınlanan bu karşı mektupta şöyle diyor. Zihinsel Gözbağı adlı din başlıklı mektuba cevap yazmak istedim. Bay X ile dinin etkileri konusunda hemfikirim. Zira din insanın Tanrı'ya kendi gayretiyle ulaşma çabasıdır. Hiçbir zaman dindar biri olmadım ama 4 yıl araştırmandan sonra öyle bir şey oldu ki tüm hayatım değişti. Hayatımı kontrol altına alması için İsa Mesih'i davet ettim ve Tanrı'ya kendi başıma ulaşamayacağım ve onun oğlu İsa Mesih aracılığıyla Tanrı bilgisine sahip olabileceğim gerçeğini kabul ettim. Bu karardan beri sosyal sorumluluklarımın farkına varıp kendimi yaş, ırk ya da renk ayırmaksızın herkesi sevmeye adadım. Aynı zamanda kendime ve diğer insanlara da saygı duymaya başladım, diyor bu karşı mektupta. Bugün birçokları din dışarı der. Ben de tamam, hadi onu arka kapıdan süpürüp atalım ve dünyanın ışığı olan İsa Mesih'i içeriye davet edelim diyorum. İsrailler dindardı ama onların iyilikleri sabah sesi gibiydi. Yalnızca şekil, tören, ritüellerden oluşan bir dini anlayışları vardı. Erkenden uçup giden çiğ gibi. İşte dindarlıkları bundan ibaretti. Birçok kişi elastik bir din kıyafeti giyer çıkartır. Tanrı bu insanları dindarlıklarından ötürü kınıyor ama onlar onu tanımadılar ve onunla yaşam değiştiren bir tecrübeyi hiç yaşamamışlardı. Hoşea 6. bölüm 5. ayette bu yüzden sizi peygamberler aracılığıyla lime lime doğradım. Ağzımdan çıkan sözlerle öldürdüm. Yargılarım şimşek gibi ışıldıyor, der. Bir başka deyişle Tanrı peygamberler aracılığıyla onları azarladım demektedir. Tanrı'nın sözünü verdiğimiz ve öğrettiğimiz için bizi öven mektuplar alıyoruz. Bu mektuplar aracılığıyla işimizi yaptığımızda kiminin Tanrı'nın sözüne harfiyen uyduğunu, kiminin de sözlerimize kulak asmadıklarını görüyoruz. Ben de hizmetim boyunca bunu yapmaya gayret ettim ve gördüm ki Tanrı sözünü içtenlikle işitmek isteyenler Tanrı sözünü takdir ederler. Bazıları karşı gelir ve onların eleştirilerini duymayı da umut ediyorum. Tanrı burada halkına peygamberler aracılığıyla sizi azarladım. Bunu olduğu gibi söylemede sadakat gösterdiler ama siz onları dinlemediniz der. Günümüzde Tanrı'nın sözüne karşı büyük bir ilginin olmamasına karşın acaba bu sözü işitenlerden kaçının yüreğinde değişiklik oluyor? Ağzımdan çıkan sözlerle öldürdüm, yargılarım şimşek gibi ışıldıyor der Tanrı. Bilgisizlikten, cahillikten ötürü günah işlemiyorlardı. Hiçbir bilgi eksikleri yoktu. Tanrı onlara peygamberler göndermiş ama onlar sırtlarını Tanrı'ya ve onun sözüne dönmüşlerdi. Hoşea 6. bölüm 6. ayette çünkü ben kurbandan değil bağlılıktan hoşlanırım. Yakmalık sunulardan çok beni tanımanızı isterim diyor Tanrı. İnsanlar şekilciydi. Dostum pazar günleri kiliseye gidebilirsiniz. Vaizi eleştirebilir, koroyu eleştirebilir, hatta herkesi eleştirebilirsiniz. Belki bunu hak da ediyorlardır, bilmiyorum ama Tanrı'nın arzusu onun sözünü hayata geçirmeniz ve bizzat yüreğinizde ve hayatınızda merhametin kanıtlarının olmasıdır. Hiçbir kilise etkinliği Tanrı sözünü çalışmanın yerini tutmaz. Hoşea 6. bölüm 7. ayette oysa onlar Adam kentinde antlaşmaya uymadılar, orada bana ihanet ettiler diyor. Antlaşma Tanrı'nın bu ulusla yapmış olduğu antlaşmayı işaret eder. Hoşea 6. bölüm 8. ayette ise Gilat kötülük yapanların kentidir, kan izleriyle doldur diyor. Gilat kenti tıbbi amaçlar için kullanılan aromalı sakız ya da reçine olarak pelesenk yağı olarak bildiğimiz, İngilizce'de buna Gilat yağı diyorlar, işte bu yağın üretildiği kentti. Ancak Hoşea'nın zamanında Gilat'tan çıkan yalnızca kötülüktü. Hoşea 6. bölüm 9. ayette haydut çeteleri nasıl pusuya yatarsa kahinler takımı da öyle Şekem yolunda adam öldürüyor, rezillik yapıyorlar der. Bir başka deyişle, halka yaşam ekmeği ve yaşam suyunu vermeyi reddeden kahinler aslında cinayet işliyorlardı. Açık olmak gerekirse vaaz kürsüsünde oturup da halka Tanrı'nın sözünü vermeyen bir kilise lideri ya da vaizi burada ifade edildiği gibi suçludur. Bunu ben değil Tanrı'nın sözü söylüyor. Hoşea 6. bölüm 10 ve 11. ayetlerde ise İsrail hakkında korkunç bir şey gördüm. Efraim zinaya kapılmış, kirlenmiş İsrail. Ey Yahuda! Senin içinde bir hasat günü saptandı diyor. Bu Yahuda'nın da yargılanacağı günün geldiğini gösterir. Yahuda'ya yapılan bir uyarı niteliğindedir. Ne zaman halkımın durumu düzelecek diye sorar Tanrı. Tanrı'nın halkı ülkeye geri getireceği bir gün olacaktır. Ama o zaman onları günahlarından ötürü yargılamak zorundaydı Tanrı.